Ayrım 7.
Görünüşte apaçık sözlerdi bunlar. Ama acaba gerçekte neydi anlatmak istediği? Belki de çocuk istemiyordu. Aynı şeyi kendi istemiyordu. Zaten baba olmayı hiçbir zaman düşünmemişti. Ama Treyze neden böyle bir şeyi söylemek gereğini duymuştu? Yoksa kocasını ahlaksız bir insan mı sanıyordu? Oysa evlendiği erkeğin yaşamını biliyordu. 8 yıldan bu yana bütün alışkanlıklarını öğrenmişti. Kişilik sahibi olduğunu da biliyordu. Hiç gece çıktığını görmüş müydü ki yeğenin? Ya da isterse bir çeyrek için olsun bir kadının ziyaretini kabul ettiğini. Treyze 8 yıl önce çalışmak üzere yanına girdiğinde onu erkek olsun, dişi olsun, meme çocuklarından kocamışlara dek kimsenin ziyaretini ilki olarak kabul etmediğini çok açık ve seçik biçimde söylemiş, kim gelirse gelsin kapıdan çevirmesini buyurmuştu. Konuşmaya ayıracak bir dakikan bile yok. Evet, tamı tamına bu sözcükleri kullanmıştı o zaman. Öyleyse, hangi şeytan kuşkunun zehrini dökmüştü karısının içine? Belki de densizliğin ta kendisi olan ayakkabıcıydı bütün bunlara yol açan. Gerçekte Treyze saf ve tertemiz bir yaratıktı. Böyle olmasa tüm cahilliğine karşın kitaplara bu denli büyük bir sevgiyle bağlanabilir miydi? Gel gelelim ayakkabıcı olacak o pis herif, hareketleriyle oynadığı oyunun ne anlama geldiğini pek açık biçimde ortaya koymuştu. Hareketlerine bakan, henüz her şeyin nedenini kavrayamayacak kadar küçük bir çocuk bile olsa, onun elini bir kadına değdirişini anlatmak istediğini anlayabilirdi. Sokak ortasında bile kendilerini tutamayan bu gibilerini hastanelerin 4 duvar arasına kapatmak gerekirdi. Böyleleri işinden gücünden başka şeye bakmayan, insanların aklına kötü düşünceleri zorla sokarlardı. Treyze de yalnızca işini düşünürdü. Ama ayakkabıcı ona da pislik bulaştırmıştı. Kadının birdenbire çocuklardan söz etmeye başlaması için başka bir neden düşünülebilir miydi? Gerçi başka bir yerden bunun sözünü duymuş olması olasılığını da tümüyle gözden uzak tutmamak gerekiyordu. Kadınlar kendi aralarında çok konuşurlardı ya da daha önce çalıştığı evlerden birinde bir doğum olayına tanık olmuştu. Aslında her şeyi bilmesinin bir sakıncası yoktu. Karısının her şeyi bilmesini oturup ona bunları anlatmak zorunluluğuna yeğlerdi. Treyze'nin bakışlarında belli bir utangaçlık vardı. Bu onun yaşındaki bir kadın için neredeyse komik geliyordu. Hiçbir zaman ondan bayağı bir takım isteklerde bulunmayı aklımın köşesinden bile geçirmiş değilim dedi Kiyen kendi kendine. Zaten böyle şeylere ayıracak zamanım yok. 6 saat uyumak zorundayım. Gece saat 12'ye dek çalışıyorum. Sabahleyin ise saat 6'yı vurunca kalkmak zorundaydım. Gündüzleri bile böyle şeylerle uğraşmak ancak köpeklere ve diğer hayvanlara özgü olabilir. Acaba Treyze evlilikten bunu mu bekliyor? Sanmam. Çocuklara sıra en sonra gelirmiş. Aptal. Bunun her şeyi bildiğini söylemek istedi. Doğuma dek uzanan zincirin halkalarına yabancı değil. Yalnız bunu onurundan bir şey yitirmeksizin söylemeye kalkıştı. Küçük bir olaydan yararlandı. Deminki çocukların davranışı gerçekten terbiyeye aykırıydı. Bundan ötürü Treyze'nin cümlesi de yerindeydi. Buna karşılık bakışlarıyla her türlü günah çıkarmanın yerine geçen bakışlarıyla anlatmak istediklerini yalnızca bana yöneltmişti. Bunu da anlayışla karşılamak gerek. Bu tür açıklamaları yapmak zordur. Kitapları düşünerek evlendim. Çocuk sonraki sorun. Ama bu sessiz açıklamanın mutlaka bir anlam taşıması da gerekli değil aslında. Bana çocukların çok az öğrendiklerinden yakındığını anımsıyorum. O zaman kendisine Arai Hakuseki'den bir parça okumuştum. Sevincinden neredeyse kendinden geçecekti. İlk kez kendini ele veriş işte böyle olmuştu. Aramızda bu olay geçmeseydi kitaplara ilişkin duygularını nasıl öğrenebilirdim? Artık orasını Tanrı bilir. O an birbirimize yaklaşmıştık. Belki de yalnızca bunu anımsatmak istedi bana. Treyze yine aynı Treyze. Çocuklara ilişkin düşüncelerinde o zamandan bu yana bir değişiklik olmadı. Benim dostlarım onun da dostları. Düşmanlarım ise kendi düşmanı biliyor. Tertemiz bir ruhun kısacık konuşmasıydı yalnızca demin söylenenler. Başka türlü ilişkilerin varlığından bile habersiz. Dikkatli olmalıyım. Korkabilir çünkü. Bundan ötürü çok dikkatli davranacağım. Ama nasıl söylemeli? Konuşmak oldukça zor bu konuda. Kitaptan okusun desem bu konuda yazılmış bir şey yok elimde. Satın mı alsam? Yok yok, olacak şey değil. Kitapçı ne düşünür hakkımda sonra? Böyle bir budalalık yapamam. Birini göndermek düşünülebilir belki. Ama kimi? Kendisini göndersen Allah kahretsin, şeytan alsın beni. Nasıl düşünebildim kendi karımı böyle bir işe göndermeyi? Bu denli korkaklık işitilmiş şey değil. Denemek yürekliliğini göstermeliyim. Yani ben yapmalıyım bu işi. Belki istemeyebilir, bağırmaya kalkışabilir. Aynı binadaki komşular, kapıcı, polis, ayak takımı kapımıza toplanabilir. Ama kimse bir şey yapamaz bana. Evliyim. Sapına kadar hakkım bunu yapmak. Tanrım, şu düşündüklerimin iğrençliğine bakın bir kez. Nasıl oldu da bütün bunlar da oluşabildi kafama? Ayakkabıcı Treyze'ye değil, fakat asıl bana mikrop aşılamış meğer. Utanmalısın şu halinden Kiyen. 40 yıl dur, sonra böyle birdenbire kendini kapıp koyver. Karımın üzerine kol kanat gireceğim. Çocuklar en sonra gelir. Bir çözebilsem bununla gerçekte ne söylemek istediğini. Ama olanaksız. Bir Sphinx var karşımda. Bu sırada 4 çocuk annesi olan kadın ayağa kalktı. Dikkat diyerek çocuklarını uyardıktan sonra onları sol taraftan öne doğru yürüttü. Kendisi ise sağda, Treyze'nin yanında yürekli bir subay gibi durdu. Kiye'nin sandığının tersine kadın başını salladı, düşmanının yüzünde sevimli bir ifade olduğu halde selamladı ve henüz evlenmemiş bir kadınsınız dedi. Onun için rahatınızın değerini bilin. Bu sözlerden sonra güldü. Altın dişleri sanki veda etmek istercesine ağzında sallandı. Treyze ancak kadın dışarı çıktıktan sonra söylenenlerin anlamını kavrayabildi. Yerinden fırladı ve ne yapacağını şaşırmış bir halde "Rica ederim, bu yanımda gördüğünüz kocamdır, kocamdır diyorum size" diye haykırdı. "Yalnız çocuk sahibi olmak istemiyoruz ama kocamdır gördüğünüz." Kiyen'i gösterip kolundan çekiştirdi. "Onu yatıştırmalıyım" diye düşündü Kiyen. Bu sahne çok canını sıkmıştı. Onun korumasını gereksinen kadın hiç durmaksızın bağırıyor, bağırıyordu. Sonunda Kiyen boylu boyunca ayağa dikildi ve tramvayda bulunan herkese hitaben "Evet" dedi. Treyze hakaret görmüştü. Bundan ötürü kendisini savunmak zorunluluğunu duymuştu. Verdiği karşılıkta gördüğü hakaret derecesinde kaba olmuştu. Ama suç onda değildi. Sonunda yine yerine çöktü Treyze. Kimse, dahası şu andaki yerini onun sayesinde bulabilmiş olan bey bile ondan yana çıkmamıştı. Çocuk sevgisi dünyanın tümünü salgın hastalık gibi kaplamıştı sanki. Karı koca Kiyenler 2 durak sonra indiler. Treyze önden yürüyordu. Kiyen birden arkasından birisinin bir şeyler söylediğini duydu. Kolalı eteğinden başka işe yarar yanı yok. Kadın değil kale kapısı mübarek. Zavallı kocası. Böyle kart bir karının başka nasıl olmasını beklerdin ki? Hepsi güldüler. Biletçiyle vagonun sahanlığına çıkmış huzur içinde duran Treyze bir şey duymamışlardı. Ama biletçi yine de güldü. Kaldırımda kocasını neşeyle karşılayan Treyze bayağı komik bir adam dedi. Komik adam hareket etmiş olan tramvaydan aşağı eğildi, elini ağzına götürerek anlaşılmaz 2 hece haykırdı. Hiç kuşkusuz kahkahadan bütün gövdesi sarsılmaktaydı. Treyze elini salladı. Kocasının şaşkın bakışlarını fark edince de neredeyse vagondan aşağı yuvarlanacak diyerek kendini haklı göstermeye çabaladı. Kiyen ise bu sırada ona hissettirmeden eteğini süzüyordu. Mavisi her zamankinden koyuydu ve yine her zamankinden fazla kolalanmıştı. Midye ile kabuğu gibi Treyze'yi de eteğinden ayrı düşünebilmek olanaksızdı. Kapalı bir midyenin kabuğunu zorla açmaya kimsenin gücü yetmezdi. Üstelik de bu etek büyüklüğünde bir dev midye. Ancak ayak altına alınıp ezilebilir bir köpük ve kabuk parçası yığını haline getirilebilirdi. Tıpkı çocukken bir keresinde deniz kıyısında yaptığı gibi. Midye 1 milim bile aralanmamıştı. O güne dek Kiyen hiç çıplak midye görmemişti. Nasıl bir hayvandı bu kabuğu böylesine bir güçle kapalı tutabilen? Bunu hemen o anda öğrenmek istemiş, avuçlarının arasındaki bu taş gibi sert ve dirençli nesneyi parmakları ve tırnaklarıyla açabilmek için çabalamıştı. Bu arada midye de kendini korumak için çaba harcamaktan geri durmamıştı. Kiyen onu kırmazdan önce yerinden kımıldamamaya yemin etmişti. Kendini göstermek istemeyen midye ise onun istediğinin tersini yapmaya yeminliydi sanki. "Neden bu denli utanıyor?" diye sormuştu Kiyen kendi kendine. "Gördükten sonra özgürlüğünü geri veririm ona. Dahası isterse kapatırım da kabuğunu. Söz veriyorum hiçbir şey yapmayacağıma. Eğer kulakları duymuyorsa büyük tanrı ulaştırsın ona bu isteğimi." Kiyen birkaç saat boyunca midye ile pazarlığını sürdürmüştü. Kullandığı sözcükler de parmakları kadar güçsüz ve etkisizdi. Alışmadığı şeydi dolambaçlı yollardan gitmek. Hedefine dosdoğru erişmekten hoşlanırdı. Akşama doğru ta uzaklardan büyük bir gemi geçmişti. Kiyen gözlerini açarak geminin bordasındaki koskoca siyah harflere bakmış, İskender adını okumuştu. Bunun üzerine öfkesinin ortasında gülmeye başlamış, yıldırım hızıyla papuçlarını ayağına geçirmiş, midyeyi tüm gücüyle yere çalmış ve gordiyondaki düğümü çözmüşçesine bir zafer dansı yapmıştı. Şimdi midyenin kabuğu tümüyle işe yaramaz hale gelmişti. Kiyen onu papuçlarıyla ezmişti. Bir an sonra midyenin kendisi çırılçıplak kalıvermişti önünde. Bir avuç acı, köpük ve aldatmacadan oluşan bir yığındı. Hayvanlıkla hiçbir ilgisi kalmamıştı. Treyze'ye gelince kabuksuz, yani eteksiz var olabileceği düşünülemezdi. Her zaman iyice kolalanmış olurdu eteği. Bu etek onu saran mavi bir cilt kapağı gibiydi adeta. Zaten Treyze iyi ciltlerden hoşlanır, onlara değer verirdi. İyi ama pililerin bir süre sonra çizgilerini yitirmemelerine ne demeliydi? Eteği çok sık ütülediği kuşku götürmezdi. Belki de iki eteği vardı. Ama aralarındaki fark hiç belli olmuyordu. Gerçekten becerikli bir kadın. Eteğini buruşturmaktan kaçınmalıyım. Yoksa derdinden düşer bayılır. Birdenbire bayılıverirse ne yaparım ben? En iyisi önceden özür dilerim. Sonra eteğini yine ütüleyebilir. O ütü yaparken ben yandaki odaya geçerim. Hem neden ikinci eteğini giymiyor? Aslında çok küçük çıkarıyor bana. Evimin işlerine bakarken tutup onunla evlendim. Kendine bir düzine etek alsın ve sık sık değişsin. O zaman daha az kolalasa da olur. Aşırı sertlik göze gülünç görünüyor. Tramvaydakiler haklıydılar. Merdivenlerden çıkmak kolay olmadı. Kien farkına varmaksızın adımlarını ağırlaştırmıştı. İkinci kata çıktıklarında eve geldiklerini sanıp birden ürktü. Tam bu sırada küçük metzger şarkı söyleyerek yanlarına koştu. Kien'i görür görmez parmağını Trezi'ye uzatıp yakınmaya koyuldu. Beni içeri bırakmıyor. Kapıyı hep yüzüme kapatıyor. Onu azarlayın biraz olur mu profesör? Kien korkutucu bir ifadeyle bu da ne demek oluyor diye sordu. Birdenbire sanki çağrılmış gibi karşısında beliriveren bu şamar oğlanının gelişine bayağı sevinmişti. Bana izin vermiştiniz, bunu da söyledim ona. O dediğin kim? Bu işte. Bu mu? Evet, annem onun bir hizmetçi parçası olduğunu, bundan ötürü haddini bilmesi gerektiğini söyledi. Kien, terbiyesiz piç diye bağırarak tokat atmak üzere elini kaldırdı. Çocuk eğildi, sendeledi ve merdivenlerden aşağı yuvarlanmamak için Treyze'nin eteğine sarıldı. Kolalanmış kumaşın buruşurken çıkardığı hışırtı duyuldu. Ne diye haykırdı Kien, bir de edepsizleşmeye kalkışıyorsun öyle mi? Çocuk onunla alay etmeye başlamıştı. Öfkesinden neredeyse kendini yitiren Kien ona birkaç tekme savurdu. Soluk soluğa saçlarından yakalayıp havaya kaldırdı. Kemikli elleriyle 2-3 tokat indirip bir yana fırlattı. Çocuk ağlayarak merdivenden yukarı koştu. Anneme söyleyeceğim, anneme söyleyeceğim. Yukarıda bir kapı açıldı, ardından yine kapandı. Bir kadın sesinin bağırtıları duyuldu. Yazık oldu güzel eti. Bu sözlerle çocuğun yediği tokatların acımasızlığını haklı göstermek isteyen Treyze durdu ve koruyucusuna anlamlı biçimde baktı. Şimdi kadını hazırlamanın zamanı gelmişti işte. Ne olursa olsun söylenmeliydi bir şeyler. Kien de durdu. Evet, gerçekten yazık oldu güzel eti. Ama ne vardır ki kalıcı olan şu yeryüzünde? Böylece eski ve güzel bir şiirden alınma bir dize ile er geç gerçekleşecek bir sonuca dikkati çekebildiğinden ötürü halinden memnundu. Nazik konuları açıklamanın en iyi yolu şiire başvurmaktı. Şiirler her durumu uyardı. Söylenilmek istenen şeyi çok dolaylı bir biçimde dile getirdikleri halde ne anlatılmak istendiği anlaşılırdı. Kien yine yürümeye başladığında dönüp Treyze'ye baktı. Güzel bir şiir değil mi? Evet haklısınız. Şiirler daima güzeldir. Yeter ki insan anlamasını bilsin. Aslında bu söylediğiniz her şey için geçerli. Bu cümleyi ağır ağır ve her sözcüğün üstünde durarak söyleyen Kien'in yüzü kızarmıştı. Treyze dirseğiyle onun kaburga kemiklerine dokundu, sağ omuzunu titretti, başını her zamankinden aksi yöne çevirdi, meydan okurcasına göreceğiz bakalım diye yanıtladı. Durgun sular derin olur. Kien kadının bu sözleri ona yönelttiği kanısına kapıldı. Treyze'nin söylediklerini onu onaylamadığı anlamında yorumladı. Biraz önceki edepsiz imasından ötürü kendinden utandı. Kadının sesinin alaycı tonu son cesaret kırıntılarını da yitirmesine yol açtı. Ben öyle demek istemedim diye kekeledi. O sırada kapının önüne varmaları Kien'i daha da utanmaktan kurtardı. Cebinde anahtar aradığından ötürü memnundu. Hiç olmazsa böylece bakışlarını karşısındakinin dikkatini çekmeden yere indirebilmek olanağını kazanmıştı. Anahtarları bulamadım. Anahtarları evde unutmuşum dedi. Vaktiyle midyenin kabuğuna yaptığı gibi şimdi de evin kapısını kırmak zorundaydı. Aksilikler birbirini izliyordu nedense. Karamsarlık içinde elini pantolonunun diğer cebine soktu. Hayır, anahtarlar üzerinde değildi. Henüz aramakla uğraşırken kilitli bir şeylerin döndüğünü işitti. Hırsızlar diye geçti ilk anda kafasından. Aynı anda da kadının elini tokmağa koymuş olduğunu gördü. Treyze bu durumdan dolayı kıvançla şişinerek ''Ama benim anahtarlarım yanımda'' dedi. Neyse ki Kien kilitten gelen şıkırtıyı işitince imdat diye bağırmamıştı. Çünkü bu sözcük dilinin ucuna dek gelmişti. Bağırsaydı sonradan bu davranışından ötürü ömür boyu Treyze'nin karşısında utanç duyacaktı. Küçük bir çocuk gibi davranmaktaydı kısacası. Anahtarları yanına almamak ise ilk kez başına geliyordu. Sonunda dairelerine girdiler. Treyze onun yattığı odanın kapısını açıp içeri girmesini işaret etti. Ben de şimdi geliyorum deyip onu yalnız başına bıraktı. Çevresine bakınan Kien hapishaneden çıkmışçasına rahat bir soluk aldı. Evet, işte yuvasındaydı şimdi. Burada, bu odada güvenlik altındaydı. Kimse bir şey yapamazdı. Bunu düşününce dudaklarında bir gülümseme belirdi. Bu arada geceleri üstünde yattığı divanın bulunduğu yöne bakmaktan kaçınıyordu. Aslında yuva herkesin yaşamı için gerekli olan bir şeydi. Ama önemli olan yuva kavramının içerdiklerini saptamaktı. Beylik anlamda gelişigüzel ifade olunan yuva ya da dinin insanlara öbür dünyada kavuşacaklarını muştuladığı o sürekli ve soluk yuva görüntüsü gerçek anlamda yuva gereksinmesini karşılayabilmek konusunda çok yetersizdi. Düşünmeyi, dostları, dinlenme olanaklarını ve yaratıcı çalışmalar yapmayı elverişli bir ortamı doğal, eksiksiz düzenlenmiş bir bütün halinde, tümüyle kişiye özgü bir evren niteliğiyle birleştiren bir yer. Bu olabilirdi ancak gerçek yuvanın tanımlanması. Ve böyle bir tanımlamanın çerçevesinde de ancak bir kitap okuyabilirdi. En akıllı davranış, olanaklar el verdiği ölçüde kadınları yuvadan uzak tutmaktı. Yok eğer bir kadın almaya karar verilirse o zaman onu, Kiye'nin yaptığı gibi almazdan önce yuva ile iyice kaynaştırmak gerekirdi. Uzun derin bir sessizlik içinde geçen ve dayanabilmek için gerçekten büyük dayanma gücü gerektiren 8 yıl boyunca kitaplar, Treize'nin Kiye'ne tamamen boyun eğmesini sağlamıştı. Kiye'nin herhangi bir katkıda bulunmak amacıyla parmağını bile oynatmış değildi bütün bu süre içinde. Dostları olan kitaplar bu kadını onun namına fethetmişlerdi. Hiç kuşkusuz kadınların aleyhinde söylenebilecek pek çok şey vardı ve bir dönemi geçirmeden evlenmek ancak delilere özgüydü. Kiye'nin ise 40 yaşına dek beklemek akıllılığını göstermişti. Acaba bu 8 yıllık deneme süresine onun gibi dayanabilecek kaç kişi vardı şu yeryüzünde? Günün birinde nasılsa kaçınılmaz bir biçimde gerçekleşecek olan sonuç zamanın akışı içerisinde sağlıklı bir gelişmeyle bugüne varmıştı. Yazgıya egemen olacak, ona yön verecek tek güç yine insanın kendi kendisiydi. Derinlemesine düşünülecek olursa yaşamında kadın tek eksiği olarak kalmıştı. Kiye'nin Don Juan yaşamı sürmeye meraklı bir insan değildi. Bunu ancak kardeşi kadın doktoru George'a yakıştırırdı. Böyle bir yaşama meraklı değildi ama son zamanlarda gittikçe artan karabasanlarının nedenini işinden başka hiçbir şey düşünmemesine bağlamak pek yersiz bir düşünce sayılmazdı. Neyse ki bundan böyle yaşamının akışı tümüyle değişecekti. Yerine getirmek zorunda olduğu görevden daha fazla kaçınması yakışık almayacaktı hiç kuşkusuz. Nihayet bir erkekti. Ne olacaktı şimdi? Ne mi olacaktı? İşi böylesine ciddi bir havaya sokmakla biraz da fazla ileri gidiyordu artık. Tabii önce düşündüğü işin ne zaman olacağını saptamak gerekiyordu. Şimdi olacaktı. Belki Treize tüm gücüyle savunacaktı kendini. Ama onun direnci kırılmamalıydı bu savunma karşısında. Bir kadının elinde kalan son gizi uğrunda savaşmasında anlaşılmayacak bir yan yoktu. Buna karşılık her şey olup bittikten sonra hayranlık duymaya başlayacaktı kocasına. Söylendiğine göre bütün kadınlar böyleydi. Evet, ne olacaksa şimdi olacaktı. Karar verilmişti artık. Kiye'n kendi kendisine onur sözü vermişti. İkincisi, nerede olacaktı bu iş? Çirkin bir soruydu bu. Ve aslında odaya girdiğinden bu yana divanın görüntüsü gözlerinin önünden silinmemişti. Bakışları kitap raflarında dolaşırken divanın görüntüsü onlara eşlik etmişti. Çocukluğunun kıyılarındaki o dev ve mavi renkli midye divanın üstünde durmaktaydı. Gözleri nereye kaysa hantal divan orada bitiveriyordu. Sanki rafların tüm yükün üstünde taşırmış gibi basılmış bir görünüşü vardı. Kiye'n ne zaman divanın gerçekten bulunduğu yere yaklaşsa başını ani bir hareketle yana çeviriyor ve geldiği uzun yoldan geri dönüyordu. Şimdi yani o onur sözü verildikten sonra Kiye'n divana daha dikkatli ve daha uzun bakmaya başlamıştı. Gerçi gözleri salt alışkanlıktan ötürü birkaç kez divandan başka bir yöne kaydı. Ama sonunda oraya takılıp kaldı. Divan gerçek ve canlı divan bomboştu. Ne midye ne de kitapların yükü vardı üstünde. Peki ya üstüne mahsustan bir şeyler konsa nasıl olurdu? Birkaç güzel cilt dizilse, her yanı kitaplarla kaplansa ve göze görünmese. Kiye'n aklına gelen bu dahiyane düşünceyi derhal uygulamaya koyuldu. Bir sürü cildi raflardan çıkarıp dikkatle divanın üstüne yığdı ve küçük bir tepecik yaptı. Aslında bu iş için üst raflardaki kitapları kullanmayı yeğlerdi. Ne var ki vakit çok azdı. Treize hemen döneceğini söylemişti. Bu nedenle Kiye'n üst raflara uzanmak düşüncesini kafasından çıkardı. Merdiveni yerinde bıraktı ve alt raflardaki seçme yapıtlarla yetindi. 4-5 ağır cildi birbiri üstüne yığdı. Bu arada gidip bir yenisini getirmeden alelacele de olsa getirmiş olduklarını şöyle bir okşamaktan kendini alamadı. Karısını incitmemek endişesiyle kötü ciltler seçmemeye dikkat etti. Gerçi Treize'nin bilgi düzeyi bir yapıtın değerini saptamasına yetecek ölçüde değildi ama kitapların üstüne titreyip onlara saygı gösterdiğinden ötürü Kiye'n de onu sayıyordu. Artık neredeyse gelirdi. Yüklü divanı görür görmez düzenliliği seven bir kadın olduğu için yanına gidecek ve kitapların yerinin neresi olduğunu soracaktı. Kiyan'da böylece hiçbir şeyden haberi olmayan zavallıcığı kapana kıstırmış olacaktı. Kitapların adını bahane ederek bir konuşma kapısı açacaktı. İstediği yolda adım adım ilerliyor, Treyze'yi hiç acele etmeksizin hedefe doğru götürüyordu. Çünkü zavallının geçireceği sarsıntı bir kadının yaşamında düşünülebilecek en önemli olaydı. Bu nedenle karısını korkutmak değil, ona yardımcı olmak istiyordu. İzlenebilecek tek davranış biçimi serin kanlılığı ve kararlılığı elden bırakmamaktı. Düşüncesiz ve acele eylemlerden nefret ederdi. İçinden kitaplarına hayır dua etti. Bir de Treyze bağırmaya kalkışmasa her şey yolunda gidecekti. Biraz önce hafif bir gürültü duyar gibi olmuştu. Dördüncü odanın kapısı açılmıştı sanki. Ama o anda daha önemli işlerle uğraştığından buna dikkat etmedi. Yazı masasının bulunduğu yerden her yanı zırh gibi kitaplarla kaplı divanın görünüşünün nasıl bir etki yarattığına baktı. Bunu yaparken de kitaplarına karşı olan sevgi ve bağlılığının bir kat daha arttığını hissetti. Bu anda Treyze'nin sesi duyuldu. İşte geldim. Kiyan dönüp baktı. Treyze yan odaya açılan kapının eşiğinde durmaktaydı. Sırtında geniş dantellerle süslenmiş ve göz kamaştırıcı beyazlıkta bir gömlek vardı. Bakışlarını korkuyla yukarılara doğru kaydırdı. Kadın bluzunu çıkartmamıştı. Tanrı'ya şükürler olsun. Eteğini çıkartmış. Buruşturacağım diye üzüntü çekmeme gerek yok. Ama saygıdeğer bir kadına yakışır mı acaba bu davranış? Neyse, talihliyim ve selam. Yoksa eteğini çıkarttırana dek utancımdan ne yapacağımı bilemeyecektim. Ama nasıl yapabildi bunu böylesine rahatlıkla? Oysa ben ancak çıkar onu diyebilecektim. Gidip kendi elimle çıkarmak yürekliliğini asla gösteremeyecektim. Yaptığı işi ne kadar da doğal görülmüş gibi duruyordu şimdi karşısında. Sanki uzun bir süreden beri içli dışlıyız. Ama doğal karşılamak gerek. Artık karım ne de olsa. Her evlilikte böyledir bu. Nereden mi biliyor böyle olduğunu? Buraya gelmezden önce evli bir çiftin yanında çalışıyordu. Büyük bir olasılıkla orada bir sürü sahneye tanık oldu. Tıpkı hayvanlar gibi. Onlar da doğru olan davranışı kendiliklerinden izleyiverirler. Treyze'nin kafası kitaplarda falan değil aslında. Treyze kalçalarını çalkalayarak yaklaştı. Şimdi kayarcasına değil çalkalanarak yürümekteydi. Kayar gibi görünüşü yalnızca kolalı eteğinin verdiği bir görüntüydü demek. Kadın neşeyle çok düşüncelisin bakıyorum dedi. Ah siz erkekler yok musunuz? Küçük parmağını kıvırdı. Korkutmak istercesine ona doğru uzattı. Sonra divanı gösterdi. Kiyan ben de oraya gitmek zorundayım diye düşündü ve nasıl olduğunu fark etmeksizin bir anda kendini Treyze'nin yanında buldu. Ne yapmalıydı şimdi? Kitapların üstüne mi uzanmalıydı? Korkusundan dişleri birbirine vururken kendisini kadından ayıran son engel olan kitapları içinden yakarmaya koyuldu. Onun bakışını yakalayan Treyze eğildi, sol koluna havada geniş bir çember çizdirerek bir çırpıda bütün kitapları yere fırlattı. Kiyan kitaplara doğru çaresizce bir atılış yapmak, haykırmak istedi. Korku bir el gibi gırtlağına yapıştı, yutkundu ve hiç ses çıkaramadı. Korkunç bir nefret duygusunun yavaş yavaş benliğinin her yanını kaplamaya başladığını hissetti. Buna yeltenebilmişti demek kadın. Kitaplar. Treyze gömleğini çıkardı. Dikkatle katlayıp yerdeki kitapların üstüne koydu. Sonra rahatça divanın üstüne yerleşip küçük parmağını kıvırdı, sırıttı ve konuştu. Hadi bakalım. Kiyan uzun adımlarla odadan dışarı fırladı. Evin içinde tek kitapsız yer olan tuvalete kapandı. Bir otomat gibi pantolonunu çıkardı, klozetin üstüne oturup küçük bir çocuk gibi ağlamaya başladı.